Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 44. ayrım, sayfa 572. Kenan çiftlikten gerek kara ve gerekse deniz yoluyla kaçmasının zorluğunu anlamıştı. Ümitsizce sordu. İskeledeki motorlardan birini çalabilir miyim? Yerli hayretle genç adama baktı. Çılgın mısın sen? Orası her zaman çok iyi korunur. Bir işçi müsaadesiz olarak iskeleye adımını attığı an kurşunu yer. Ancak bir an başardığını düşünsek bile geride 5 tekne daha var. İkisi her zaman açıkta devreye gezer. Kenan ümitsizliğe düşmek üzereydi. Birden aklına grup halinde kamyona binen ve şeker kamışı tarlalarına giden işçiler geldi. Sizin çalıştığınız alanlar buraya uzak mı? Diye sordu. Bir kısmımız Valua denen bölgeye gideriz. Yani kuzeybatıya. Orası çiftlik sınırına çok uzaktır. Ama Farua denen tarlalar çıkışa yakındır. Mabura kavşağına 10 mil mesafededir. Tabii işçileri kontrol eden görevlilerin dikkatinden ve çiftlik sınırlarını gözetleyen muhafızların elinden kaçabilirsen. Hem unutma, 10 mil arkana bakmadan koşmak zorunda kalacaksın. Yaşlı zenci yine gülümsüyordu ama bu kez gözlerinde küçümseyen bir ifade yoktu ve genç adama anlayışla bakıyordu. Kenan, sağ ol dostum diye mırıldandı. Bunu düşüneceğim. Genç adam yüzündeki sabunları yıkamaya başlamıştı. Yaşlı yerlinin hala dikkatle kendisini incelediğini fark etti. Yanından ayrılmaya pek istekli görünmüyordu. Benim adım George Niyati, dedi. Burada Ojiyer'e kadar eskiyim. Çiftliğe geliş tarihimi unuttum bile. Burası cehennemin ta kendisidir yabancı. Çok firar olayına şahit oldum. Bunu şimdiye kadar sadece 2 kişi başardı. Diğerler hep öldü. Sen cesur birine benziyorsun. Sana tavsiyem bir çılgınlık yapmadan önce iyi düşünmendir. Galiba kurtulanlardan birini tanıyorum diye fısıldadı Kenan. Adı Kuhumalo Power değil mi? Şehirde bar işletiyor. Niyati feri kaçmış gözlerini kısarak baktı. Kuhumalo'yu tanıyor musun? Evet, burası hakkında ondan epey bilgi aldım. Ve yine de buraya gelmek istedin öyle mi? Evet. Sen ya çılgınsın ya da yeni hükümet komiserinin adamlarından birisin. Seni buraya getiren önemli bir sebep olmalı. Niyati elindeki küçük havluyu boynuna atarken bilgiç bir edayla konuşmaya devam etti. Çılgın olmadığına eminim. Bir an hükümet komiserinin adamlarından olabileceğini düşündüm ama sen beyazsın. Buradaki yolsuzlukları teftişe gelen müfettiş olamazsın. Öyle olsan Bay Capshaw ya da ihtiyar tilki Jonathan Crenna seni rüşvetle sustururdu. Söyle bana sen kimsin? Tekin bir adam olmadığın açıkça belli. Neyin peşindesin? Kenan gülümseyerek ihtiyara baktı. Ona açılamazdı. Parasız macera perestin tekiyim dedi. Ama baskıya ve zora gelemem. Burada yapamayacağımı anladım ve şimdi de gitmek istiyorum. Yalan söylemeyi beceremiyorsun evlat. Yüzünden belli. Fakat neyin peşinde olduğunu anlamadım. Boş ver Niyati dedi Kenan. Şimdi gidip kahvaltı etmeliyim. Bayan İngilt'i de bekletmeye gelmez. Yaşlı yerli bir an durdu. Sonra genç adamın kolunu tuttu. Evlat diye mırıldandı. Kim olduğunu ve kimin hesabına çalıştığını bilmiyorum ama sana dostane 2 tavsiyem olacak. Söyle bakalım. Birincisi, Ojiyer'e pek güvenme. O satılmışın tekidir. Ufacık bir menfaat için babasını bile satar. İkincisi, gömleğin hep pantolonun üstünde tut. Anlayamadım. Burada silah bulundurmak büyük suçtur. Sustalın pantolonun cebinde pot yapıyor. Kenan gülümseyerek yaşlı adamın sırtını okşadı. Artık bir dost kazandığını biliyordu. Tam 8:30'da idare binasından içeriye girdi. Ojiyer küçük bölmesinde çalışmaya başlamıştı bile. Kenan'ı görünce ayağa kalkıp selamladı. Bunun kendisinin amiri olduğundan mı yoksa dünkü sekreter vekiline yaptığı karşı çıkıştan mı olduğunu kestiremedi Kenan. Ama az önceki Niyati'nin uyarısından sonra yerliye nedense kötü kötü bakmaya başlamıştı. Soğuk bir sesle ''Bayan İngilit gelmedi mi?'' diye sordu. Ojiyer ''Hayır'' derken yöredeki bütün yerlilerin kullandığı farklı Karayip aksanını kullanıyor fakat elinden geldiğince bunu gizlemeye çalışıyordu. Kenan düşünmeye çalıştı. Acaba İngilit henüz niye ortalarda yoktu? Bir an aklından yeni bir melanet peşinde olduğunu geçirdi. Barakanın penceresine doğru yürüdü, dışarıya bakmaya başladı. Ağaçlar nemli kıyı rüzgarında tembel tembel kımıldıyorlardı. 100 metre ileride, dalgaların gelebildiği yerde, 2 pelikan kuşu köpekler arasında uçuşuyor, okyanus sularında yiyecek arıyorlardı. Ojiyer yerinden kalkmış masanın üzerine yeni bir takım dosyalar çıkarmıştı. ''Bay Işık'' dedi. ''Bu dosyalara bir göz atmanıza yarar var. Hafta sonu da onları işleyeceğiz.'' Kenan hiç aralı olmadı. Aklı İngilit'teydi. Yola baktı. Kadın hala ortalarda yoktu. Arkasını dönmeden, ''Bayan İngilit'in göreve geciktiği olur mu?'' diye sordu. ''Zaman zaman. O daha yenidir. Sayın Jonathan Crenna eğer burada olsaydı, o mutlaka saat 8:30'da burada olurdu. Saatini aksattığına hiç şahit olmadım.'' ''Sahi?'' diye mırıldandı Kenan. ''O nerede?'' ''Bilmiyorum. Herhalde efendi görevlendirmiştir.'' ''Sık sık çiftlikten ayrılır mı?'' ''Fazla sık değil.'' ''Gideri ne kadar oldu?'' ''Uzun zaman. Ne kadar uzun?'' Tam Ojiyer cevap vermeye hazırlanıyordu ki Kenan binaya yaklaşan bir zenciyi fark etti. Adam çok iriydi. Gerçi burada dev yapılı zenciler görmek fazla şaşırtıcı bir şey değildi. Ama adam alışılmış standart iş elbisesini giymediği gibi muhafızların haki rengi üniformasına da giymemişti. Sırtında kırmızı bir atlet, altında da bir lücum vardı. Kapının önündeki üç basamağı tek bir adımla aşarak içeriye girdi. Kenan Mukayena'yı tanımadığı için ona sıradan bir insan gibi baktı. Fakat daha ilk bakışta adamın yüzündeki hiddet ve nefreti anlamamak olanaksızdı. Dev zenci Ogier'e bakarak ''Bayan Ingrid nerede?'' diye sordu. Ogier adamın varlığından rahatsız olmuş gibi ''Henüz buraya gelmediler'' diye mırıldandı. Kenan adamı incelemeye devam ediyordu. Onun kimin nesi olduğunu çıkaramadığı gibi çiftlikte ne tür bir görevi olduğunu da tayin edemedi. ''Bir sorun varsa size biz yardımcı olabiliriz'' dedi. ''Ben kendisinin yeni asistanıyım.'' Mokeyan'a tükürür gibi Kenan'a baktı. ''Sana soru soran yok. Sen kes sesini pis beyaz. Midemi bulandırma.'' Kenan afalladı birden. Adamın böyle küstahça bir cevap vereceğini hiç ummamıştı. Suratına baka kaldı. Mokeyan'a devam etti. ''Ben siyah kardeşimle konuşuyorum. Bir daha konuşmamıza katılırsan dilini koparırım.'' Önce şaşkınlığın üzerinden atamadı. Bir an bunu çiftlikteki ırk ayrımını yarattığı bir hezeyan sandı. Sonra Korevega'daki kurallar gereği zencinin asla kendisiyle böyle konuşmasına izin verilemeyeceğini anımsadı. ''Hey ahbap!'' diye bağırdı. ''Kiminle konuştuğunu farkında mısın?'' Zenci sırıttı. ''Tabii!'' dedi. ''Beyaz bir bokla. Ne o, yoksa itirazın mı var?'' Adamın korkutucu cüssesi 2 metreye yaklaşan boyuna rağmen bir başka zaman olsa Kenan onun üstüne saldırır ve elinden geldiğince haddini bildirmeye çalışırdı. Ne var ki şimdi mesele çıkarmak istemiyor, gürültü patırtısından uzak durmaya çalışıyordu. Susmayı eyledi, adamı odada bırakarak öbür bölmeye geçmek istedi. Fakat zenci iri vücuduyla kapı çıkışını tutmuştu ve Kenan'ın gitmesini engellemek isteyen bir hali vardı. Kenan o anda zencinin maraza çıkarmak için orada bulunduğunu fark etti. Bu bir tertipti ve zenci saldıracaktı. Gerekçe ve neden aramaya sebep yoktu. Belli ki bu herif her kim olursa olsun İngiliz tarafından buraya gönderilmişti. İngiliz'in niyeti apaçık ortadaydı. Dün sabahki olayın hıncını alacak ve kendisini bu deva yaratığa feci şekilde dövdürecekti. Adama dikkatle baktı, onunla mücadele etmesi imkansızdı. Herif en azından 110 kilo filan olmalıydı. Omuzları, kol adaleleri, göğüs çatısı anormal gelişmişti. Kömür karası cildi terden parıl parıl parlıyordu. Kenan yerinde durdu. Arka cebinde bir sustalı vardı. Ama çok zor durumda kalmadıkça bıçağa el atamazdı. Tam çiftlikten kaçmayı düşündüğü bir sırada bıçağını kullanması doğru değildi. Herifi öldürmek zorunda kalırsa bu kendi sonu da olabilirdi. Çiftlikten onu canlı çıkarmazlardı. Ayrıca adamın silah taşıyıp taşımadığını da bilmiyordu. Ama onun gibi güçlerine fazla güvenen insanlar genellikle silah kullanmazlar. Acı adaleli güçlerini göstermek isterlerdi. Bu onlara hayvani bir tatmin hissi verirdi. ''Ne o piç, korktun mu? Ödüm bokuna karıştı değil mi?'' Kenan hiç sesini çıkarmadı. Adamın gayesi tahrik etmek ve onun ileri geri konuşmasını sağlamaktı. Bu ona saldırması için avantaj sağlayacak, bahane olacaktı. Genç adam dudaklarını kemirdi. Mantığının gereklerini yerine getirmeye çalışıyor fakat içindeki dayanılmaz saldırı isteğini zor zapt ediyordu. Ölesiye dayak yiyeceğini bilse bile dev zenciye yumruk sallamak için can atıyordu. ''Sabretmeliyim.'' diye söylendi içinden. Ama dev yaratığın sabra tahammülü yoktu. Ağır ağır üstüne yürümeye başlamıştı. Kenan 2 adım daha geriledi. ''Dilini mi yuttun hergele, konuşsana!'' Genç adamdan ses çıkmadı. ''Bak iyice kafamı kızdırdın ama. Lafıma posta konmasına çok bozulurum. Artık kemiklerini kırmam şart oldu.'' Ogier yerinde titreyerek ''Ama Bay Işık size tek kelime söylemedi bayım. Bu öfkeniz niye?'' diye mırıldandı. Dev yaratığa muhatap olmadığı halde Kenan'dan daha fazla korktuğu her halinden belliydi. ''Sen karışma siyah kardeş. Benim zorum bu itle. Ona kara derilere saygılı olmasını öğreteceğim şimdi.'' Mokeyana birden genç adamı gömleğinin önünden kavradı ve ayaklarını yerden kesti. Kenan karşı koymamıştı. Zenci onu suratı hizasına kadar kaldırdı ve bir süre havada tuttu. Pis bir nefes kokusu suratını yalamıştı Kenan'ın. Sonra hızla ileriye fırlattı. Havada adeta uçan Kenan gümbürtüyle yere çakıldı. Bacakları Ogier'in masasına çarpmıştı. Yere düşünce vücudundaki hasarı kontrole çalıştı, beli incinmişti, kuyruk sokumunda düşmenin şiddetinden rahatsız edici bir acı hissediyordu. Yine de ayağa kalkabilirdi. Bir an kalkıp kalkmamayı düşündü. Belki kalkmazsa herif vazgeçer, giderdi ama onun böyle bir niyeti olmadığını çabuk anladı. Vücudu terden parıldayan dev yaratık üstüne doğru yürüyordu. ''Ayağa kalk!'' diye bağırdı. Kenan yattığı yerden kımıldamadı. Herifin tozlu botu feci bir tekme halinde böğrüne saplandı. Genç adam acıyla inledi. Nefesi kesilmişti bir an, solumaya çalıştı. ''Sana ayağa kalk dedim, bok soyu beyaz.'' Kenan ellerini yere yapıştırıp kalkmak için zeminden destek almaya çalıştı. Herifin pençesi yeniden gömleğinin yakasına yapışmış, ensesinden tutarak kedi yavrusu gibi ayağa kaldırmaya başlamıştı. Karşı koymamaya hala kararlıydı Kenan. Dizleri yere değdi, sonra sarsılarak titreyen bacaklar üzerinde doğruldu. Böğrü müthiş sızlıyor fakat rahat nefes almasını engelliyordu duyduğu acı. Daha ne olduğunu anlayamadan mide boşluğuna feci bir yumruk yedi. Gözleri karardı ve tekrar yere düştü. Bayılsa belki rahatlayacak, daha devam edeceğini anladığı bu işkenceden kurtulacaktı. Hiç olmasa bundan sonraki acıları hissetmeyecekti. Fakat herifin çok usta bir profesyonel dövüşçü olduğu belliydi. Ne öldürücü ne de bayıltıcı darbe vuruyordu. Amacı acı çekmesini sağlamaktı. Galiba gerçekten kemiklerini kıracaktı. Kenan bu işkenceye daha ne kadar dayanabilirim diye düşündü. Karşı koyarsa ya da arka cebindeki sustalıya el atarsa durumunun daha da kötüye gideceğini biliyordu. O zaman adam onu muhakkak öldürürdü. Hem de elindeki sustalıyı alarak, kendi silahı ile yapardı bunu. Bahanesi de hazırdı. Bana bıçak çekti, ben de kendimi savundum. Sorunun kapanması için bundan güzel neden olamazdı. Cesedi mi? O da belliydi. Geceleyin dertop edip köpek balıklarının kaynadığı okyanusun derin sularına atarlardı ve olay kapanırdı. Ardından bir tekme daha geldi. Zenci özellikle yüzüne vurmaktan kaçınıyordu. Yediği bunca darbeye rağmen hala bir damla kanı akmamıştı. Bulanıklaşmaya başlayan düşüncelerine rağmen Kenan, dev yaratığın kendisini öldürmek niyeti taşımadığını anladı. Sadece dövecekti. Evet, kemikleri kırılıncaya kadar. Göğüs kafesinde daha şimdiden dayanılmaz acılar hissediyordu. Başı zonkluyor, midesi bulanıyordu. Her an kusabilirdi. Belki de kaburgalarında birkaç kemik şimdiden kırılmıştı. Birden saç diplerinin kökünde dayanılmaz bir acı duydu. Herif saçlarından yakalamış, ayağa kaldırmaya çalışıyordu yine. Gittikçe bilinci silinmeye başlayan Kenan ayağa kaldırıldığını hissetmedi bile. Görüşü bulanıklaşmıştı. Şimdi tek fark ettiği önünde kımıldamadan duran kırmızılıktı. Adamın atleti olduğunu neden sonra fark etti? Yüzünü göremiyordu zencinin. Suratında bir tokat patladı. Fazla sert olmayan, kalıcı iz bırakmayacak cinsten bir tokat. Galiba vuruşun şiddetinden yerinde dönmüştü ya da başı döndüğünden öyle hissediyordu. Şimdi her şey etrafında fır dönüyordu. Zenci, odadaki eşyalar, hatta bütün baraka. Hiçbir şey göremiyordu. Kendinden geçmek üzereydi. Tek istediği bayılmaktı. Sarsak sarsak ileri geri birkaç adım attığını duyumsadı. Gözleri kapanmak üzereydi. Yere düşeceğini ve derin bir boşluğa yuvarlanacağını anladı. Sonunda bayılıyordu galiba. Umduğu gerçekleşmedi. Dev yaratık gömleğinden kavramış yuvarlanmasını engellemişti. Ama ne yaparsa yapsın kendisinden geçmesini engelleyemeyecekti. Bayılacağını biliyordu. Vücudundaki sızı ve acılar dayanılmaz boyuta ulaşmıştı. ''Beni duyuyor musun itoğlu it?'' Ne yazık ki duyuyordu Kenan. Herifin sesi vınlayan kulaklarında ötüyordu. Titreyen dudakları kımıldadı, ne diyeceğini bilmiyordu. Soruya cevaptan ziyade içinden taşan hırs ve kini boşaltmak istiyordu genç adam. Belki bulanık beyninin o anda söylemek istediği okkalı bir küfürdü. Fakat ağzından kelimeler dökülemedi. ''Bir şey mi söylemek istiyorsun bana? Hadi konuş, seni dinliyorum.'' Kenan kendini zorladı ama ağzından ses çıkmıyordu. Basit bir hırıltı bile çıkmadı. Dudakları aralık öylece kala kaldı. Konuşamamasına rağmen ne yazık ki zencinin söylediklerini hala işitebiliyordu. ''Bu sana bir ders olsun. Uslanıp aklını başına toplamazsan yine geleceğim. Ama bu seferki çok daha korkunç olacak. Duyuyor musun beni?'' Kenan güçlükle başını sallamayı becerebilmişti. ''İyi. Beni anlayabildiğine sevindim. Senin gibi körpe beyaz olanlara bayılırım. Hiç şimdiye kadar bir zenci ırzına geçti mi? Bunu iyi düşün. Uslanmazsan seni haremime katacağım ve bundan da büyük zevk alacağım.'' Kenan o bitkin haliyle bile tüylerinin ürperdiğini hissetti. Dehşete kapılmıştı birden. Son bir gayretle eli arka cebine kaydı. Sustalıyı çıkarıp kullanabileceğinden çok şüpheliydi ama başka çaresi kalmamıştı artık. Beynindeki bilinçsizlik tüm bedenine yayılmıştı. Mokiyana ise genç adamın elinin bıçak çekmek için arkaya kaydığını fark etmedi bile. Zaten ondan böyle bir davranış da beklemiyordu. Sadece işini tamamlamak istercesine son bir kez Kenan'a sert bir yumruk salladı. Bu darbe genç adamı deminden beri erişmek istediği sonsuzluğa kavuşturdu. Kendinden geçti ve barakanın zeminine yığılıp kaldı. 2. Korevega. Kenan gözlerini açtığında bir an nerede olduğunu toparlayamadı. Bulanık bakışları tavandaki gri sacdan kaplamaya takılmıştı ya da sadece onu görebiliyordu. Bir yerde yattığını anladı. Başını hafifçe kaldırmaya çalıştı fakat künt bir ağrı zonklama ile birlikte tüm kafasını kapladı. Sanki birisi tokmak dense köküne vuruyordu. Başı yeniden yastığın üstüne düştü. Ama nerede olduğunu anlamıştı. Sacdan yapılmış yatakhanedeki ranzasındaydı. Bütün vücudunda dayanılmaz sızılar duyuyordu. Bir süre inledi. Görüşü bulanıktı. Sağ elini gözlerini ovuşturmak için yüzüne götürdü ve birden fark etti. Tavana ancak tek gözüyle bakabiliyordu. Parmakları sol gözünün üzerine kaydı. Gözünün olduğu yerde kocaman bir şişlik vardı. Göz kapağını açamıyordu. Sol tarafından tanıdık bir ses işitti. Ağır ağır sağlam gözüyle görebilmek için başını sola çevirdi. George Niyati'ydi bu. Derisi buruşmuş yaşlı yüzüyle ona gülümsüyordu. Nihayet kendine gelebildin, dedi. Kenan fısıltı halinde, neredeyim, diye sordu. Çok bağırdığını sanmıştı. Oysa sesini ihtiyar adam çok zor duyabilmişti. Yatakhanedesin, endişelenme. Korkacak bir şey yok artık. Şimdilik her şey geçti. Genç adam ne olduğunu hatırlayamamıştı birden. Nihati konuşmaya devam etti. Seni fena halde dövdürmüşler. Yine de dayanıklıymışsın, ucuz kurtulmuşsun. Kenan olayı hatırlamıştı. Yüzü gerildi. Kaç saatten beri buradayım? 8 saati geçti. Bir doktor istiyorum. Saçmalama delikanlı. Öyle bir şansın yok. Korevega'da daimi doktor bulunmaz. Ancak fevkalade bir durumda şehirden çağrılır. Salgın hastalık falan filan gibi hallerde. Ama ben... Doktoru unut. İdare senin için kimseyi çağırmaz. Yine de şanslısın çünkü ben varım. Dayak, kırık çıkık burada sık yaşanan olaylardır. Ve biz yerliler çoğu zaman bunun tedavisini iyi biliriz. Sana gereken ilk müdahaleyi yaptım. Fazla korkacak bir şeyin yok. 2 kaburgan kırılmış. Onu da bandajladım. İnan bana doktor daha iyisini yapamazdı. Gözüme ne oldu? Nihati sırıttı. Bunu senin daha iyi bilmen gerekir. Ama söyleyeyim, herif yüzüne sıkı bir kroşe geçirmiş. Dua et ki tek yumruk hesabını görmüş. Devam etseydi halini haraptı. Beni buraya kim getirdi? Muhafızlar taşıdı. Muhafızlara kim haber vermiş? Ojiyer mi? Namussuz herif. Daha önce de muhafızları çağırma imkanı vardı ama yapmadı. Ona fazla güvenmemeni sana ihtar etmiştim. Nihati söyle bana, beni bu hale getiren herifi tanıyor musun? Hayır, onu hiç görmedim ama... Ama ne? Ojiyer onun yeni gelen paralı askerlerden biri olduğunu söyledi. Adı neymiş? Sordum, o da bilmiyor. Fakat eğitim alanında daha evvel görmüş. Paralı askerlerin komutanıymış. Eğitimlerini o yönetiyormuş. Anladım, diye fısıldadı Kenan. Paralı askerler nerede kalıyorlar? Yaşlı yerli yeniden sırıttı. Yoksa onu temizlemeyi mi aklından geçiriyorsun? Evet, onu öldüreceğim. Şimdilik bunu unutmalısın dostum. Parmağını kımıldatacak halin yok. Nihati, diye inledi Kenan. Bıçağım ne oldu? Onu düşürdün mü? Yoksa üzerimde buldular mı? Telaşlanma dostum. Muhafızlar seni buraya getirip boş çuval gibi fırlattılar. Üzerinde bıçak olduğunu bilmiyorlardı. Bulsalardı halin haraptı. Neyse ki ben biliyordum ve kimseye göstermeden sustalığı cebinden aldım. Nerede o şimdi, sende mi? Bu yaşta onu üstümde taşımaya cesaret edemezdim dostum. Bıçağın yastığın altında. Kenan zar zor hareket ederek elini yastığın altına soktu. Parmakları metale değince rahatladı. İçine bir güven hissi geldi. Yatakta kımıldayınca bütün bedeni ve özellikle kaburgaları feci şekilde sızlamıştı. Yaşlı zenci başını iki yana salladı. Sustalı yastığın altında ama korkarım onu kullanmasını bilmiyorsun. Yoksa bu kadar dayak yemezdin, diye mırıldandı. O sustalıyı kullanmak istemedim Nihati. Yalan kıvırma yabancı. Bu dayağı yiyen kim olsa bıçağına sarılırdı. Ben sarılamazdım dostum. Sarılmamam gerekirdi. Yaşlı adam Kenan'ın açık kalan tek gözüne baktı. Beni şaşırtıyorsun yabancı. Tuhaf bir adamsın. Kimsin sen? Korevega'da ne arıyorsun? Bunu yakında öğrenirsin dostum. Hükümet adamı mısın yoksa? Tam öyle sayılmaz. İyileşince belki sana anlatmak fırsatını bulurum. Yakında iyileşeceksin dostum. 1-2 gün istirahat edersen bir şeyciğin kalmaz. Ve ben de heyecanla açıklamanı bekleyeceğim. Biz yerliler çok sabırlıyızdır. Nihati. Evet. Sağ ol. Yaptıkların için sana çok teşekkür ederim. Takma kafana. Birinin sana bakması gerekirdi ve o sırada ben henüz işe çıkmamıştım. Kenan ikildi birden. Görevler işe gitmemene bozulmadılar mı? Onlara kalsa ite kaka sürüklerlerdi ama tam o sırada Ojiyer ile o kadın geldi buraya. Bayan İngilit mi? Evet, şeytanın uşağı. Sana bakmamı asıl o emretti. Kenan acıyla yüzünü buruşturdu. Ağzının tadı berbattı. Dudakları günlerde susuz kalmış gibi çatlamıştı. Namussuz, diye mırıldandı. Seni o dövdürdü değil mi? Ona yaptığın hıncını aldı. Kenan bir süre sesini çıkarmadı. Neden sonra bunun intikamını her ikisinden de alacağım, diye humurdandı. Jonathan Crenna'nın her gece sekreter sıfatıyla efendiye verdiği rapor işini şimdi İngilizce yüklenmişti. Güneş batarken sarışın kadın günlük olayları beyninde sıralayarak merkez binaya yollandı. Fazla hareketli bir gün geçirmemişlerdi. Valua kesimindeki atlı muhafızlardan birinin atı ölmüştü, yine muhafızlardan birinin şehirdeki karısı doğum yaptığı için 2 gün izin istiyordu. Bu izni aslında kendisi de verebilirdi, daha doğrusu vermesi gerekirdi. Şayet Jonathan Crenna burada olsa herhalde efendiye sormazdı ama o daha işte yeniydi, yine de bir sorayım, diye düşündü. Harry Capshaw özel salonunda yalnızlığına gömülmüş, Bach sonatlarından birini dinliyordu. İngiliz içeriye girince müziği görünmeyen bir düğmeye basarak kıstı. Evet İngiliz, seni dinliyorum. Nedense sesi metalik ve biraz sinirli gibi gelmişti genç kadına. İngiliz kısa olan günlük raporunu maskeli adama bildirdi. Capshaw dikkatle onu dinlemişti. Rapor bitince... ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu. Genç kadın huylandı. Kenan'ın dayak olayından hiç bahsetmemişti. ''Evet efendim.'' dedi. ''Yabancıdan ne haber?'' 44. ayrımın sonu. Sayfa 585. Devamı 45. ayrımda.